Ayrım 7. Kızım için son kez. Lisa Gardner. Sayfa 87. 7. Bölüm. Brian Darby'nin cesedinin ortadan kaldırılıp Tessa Leoni'nin hastaneye sevk edilmesiyle bir cinayet soruşturmasının tüm gerekleri yerine getirilirken 6 yaşındaki Sophie Leoni'yi arama çalışmaları da hızlanmıştı. Didi bunu bir an aklından çıkarmayarak özel görev komitesindeki tüm memurları beyaz minibüse çağırmış ve yetkisini tümüyle kullanmaya başlamıştı. Görgü tanıkları Didi polis memurlarından ikinci bir görüşmeye değecek her komşunun kısa bir listesini istemişti. Hemen arkasından 6 memuru bu listeyi derhal oluşturmaları için görevlendirmişti. Dikkate değer bir tanık ya da potansiyel bir şüpheli olması durumunda isimler derhal belirlenip 3 dakika içinde soruşturmaları yapılacaktı. Kameralar. Boston deyim yerinde ise bir kameralar cennetiydi. Kameralar aslında belediyelerce trafik denetimi, iş yeri sahiplerince de güvenlik için yerleştirilmişlerdi. Didi hemen 3 kişilik bir ekip oluşturmuş ve onlardan eve en yakın olanlardan başlayarak 3 kilometrelik alanda var olan tüm kameraların son 2 saatlik kayıtlarını incelemelerini istemişti. Tanıdıklar, arkadaşlar, aile, komşular, öğretmenler, bakıcılar, işverenler, eve her kim ayak basıyorsa, Didi onların da bir listesini 45 dakika içinde masasında istiyordu. Özellikle de Sophie Leoni'nin öğretmenleri, oyun arkadaşları ve bakıcılarının incelenip sık dokunulmasını istiyordu. Hepsinin geçmişi incelenecek ve eğer mümkünse dedektifler evlerine göz atacaklardı. Sophie'ye dost ya da düşman olabilecek kimselerin bir an önce ayrılması gerekliydi, hem de hiç vakit kaybetmeden. Aileyi şu ya da bu şekilde bilen herkes araştırılacaktı. Brian Darby'nin iş yerinden düşmanları, memur Leoni'nin devriye sırasında yakaladığı suçlular, hatta belki yakın ilişkiler kurduğu devriye arkadaşları ve uzun zamandan beri hayatında olan en yakın hemcinsleri bile incelenmeliydi. Brian Darby ve Tessa Leoni'yi tanıyan kim varsa, belki bunca insan içinden birileri en son yatağında mışıl mışıl uyurken görülen 6 yaşındaki küçük kıza ne olduğunu görmüş olabilirdi. Zaman aleyhlerine işliyordu. Didi son emrini vererek, bir an önce çıkıp sokakları karış karış gezin, zamanı iyi değerlendirin demişti. Sonrasında sessizliğe gömülüp ekibini iş başına gönderdi. Boston dedektifleri işe koyulurken amirler bu işe onay vermiş, Didi ve Bobby de incelemek üzere yeniden eve yönelmişlerdi. Didi'nin beraber çalıştığı dedektiflerin ailenin etrafındaki her küçük ayrıntıyı detaylarıyla inceleyeceği konusunda hiçbir tereddütü yoktu. Meslektaşları bunu yaparken kendisi de kurbanın son anlarını birebir yaşamak, havadaki kokusunu almak istiyordu. Olay yerini benliğine katmak, seçilen boya renginden, dekoratif objelere kadar en ufacık ayrıntıyı bile özümsemek istiyordu. Olay yerini kafasında belki binlerce kez bozup yeniden düzenlemeye, gözünün önündeki manzaraya küçük bir kız, denizci bir baba ve polis memuru bir anne yerleştirmeye çalışıyordu. Bu ev 3 kişi ve geçen son 10 saat, işte her şey bu üçgenden geçiyordu. Bir yuva, bir aile ve 3 hayatın birbirleriyle kesiştiği trajik bir son. Didi'nin bunu görmesi, hissetmesi, yaşaması gerekiyordu. Ancak o şekilde ailenin en küçük karanlık gizlerine ulaşıp Sophie Leoni'yi bulabilirdi. Didi'nin midesi sürekli olarak sorun çıkarıp kendini hatırlatsa da Didi Bobby ile birlikte kan lekeleri dolu mutfağa girdiğinde bu durumu elinden geldiğince hatırlamamaya çabalamıştı. Ortak bir kararda ikisi de araştırmaya, çatı pencereli 2 yatak odası ve 1 banyonun olduğu üst kattan başlamaya karar verdiler. Üst katın en iyi odası caddeye bakan ve içinde tahta başlıklı, üzerindeki lacivert yatak örtüsüyle büyükçe çift kişilik bir yatak olan odaydı. Didi daha yatağı gördüğü ilk an seçimin Brian'a ait olduğuna kanaat getirmişti. Odanın içinde bu fikrini değiştirecek başka bir ayrıntıya da rastlamamıştı zaten. Ardından muhtemelen Brian'ın bekarlık günlerinden kalan meşe ağacından oldukça yıpranmış büyükçe bir şifon yer gördü. Şifon yerin üzerine 36 ekran bir televizyon konulmuş ve ESPN kanalına ayarlanmıştı. Duvarlar beyaza boyanmış, yerler çıplak ve tahta döşemeliydi. Didi sığınılıp kafa dinlenecek kadar sıcak bir yer olmaktan uzak diye düşündü. Sanki sadece uyunup kıyafetlerin değiştirileceği, sonra da alelacele çıkılacak bir yer gibiydi. Didi dolabı açtı. Dolabın dörtte üçünü rengine göre sınıflandırılmış erkek gömlekleri oluşturuyordu. Hemen yanlarında titizlikle askıya asılmış yarım düzine kot pantolon vardı. Bu düzenli görüntünün yanında bir de rastgele konulmuş birkaç pamuklu kumaş pantolon ve bluz, iki polis üniforması, bir merasim kıyafeti ve turuncu çiçek desenli askılı bir elbise vardı. Didi şifon yeri incelemekte olan Bobby'ye dönerek, ''Dolapta Brian'ın eşyaları daha çok yer kaplıyor.'' dedi. Bobby bir kadın için alışılmadık bir durum diyerek Didi'yi onayladı. ''Cidden şuna bir baksana, renklerine göre sınıflandırılmış gömlekler, ütülü kot pantolonlar. Brian dar bir anal tutucu kişilik seviyesinde ve tuhaf biçimde düzenli bir adam. Anlaşılan o ki son zamanlarda da hayli irileşmiş biri, bak şuna.'' Bobby eldivenli elleriyle tuttuğu ona sekizlik bir fotoğraf çerçevesini Didi'ye gösterdi. Didi dolabın sol tarafına konulmuş içi boş silah kasasını inceledikten sonra Bobby'ye döndü. Fotoğrafta Tessa Leoni üzerindeki askılı turuncu elbisesi ve beyaz hırkasıyla elinde bir buket zambak tutuyordu. Hemen yanı başındaki Brian Darby'nin üzerinde de kahverengi bir ceket vardı. Ceketinin yakasına tek bir zambak takılmıştı. Önlerindeki üzerindeki yeşil kadife elbisesi ve başındaki zambaktan yapılmış tacıyla duran küçük kız Sophie Leoni olmalıydı. Üçü de ailece mutlu bir günü kutladıklarını göstermek istercesine kameraya gülümseyerek bakıyorlardı. ''Nikah resmi'' diye mırıldandı Didi. ''Ben de öyle sanıyorum'' dedi Bobby. ''Darby'nin buradaki haline bir baksana, şu omuzlara bak.'' Didi Bobby'yi dinleyerek önce resimde damadın cılız omuzlarına bakıp sonra da ölen adamın cüssesini düşündü. ''Yakışıklı adam'' diye geçirdi içinden. Sıfıra vurdurduğu saçları, keskin yüz hatları, dik omuzları ve havasıyla insanda sanki bir polis ya da asker izlenimi uyandırıyordu. Ancak bu sert görüntüsü gülerken kenarlarında çizgiler oluşan ve sımsıcak bakan kahverengi gözleriyle yumuşuyordu. Neşeli, rahat birine benziyordu. İlk bakışta eşine şiddet uygulayan birine hiç benzemiyordu. Gerçi kot pantolonlarını ütüleyen birine de benzemiyordu. Didi elindeki fotoğrafı yeniden Bobby'ye uzattı. ''Anlamıyorum. Yani demek ki bu adam evlendiği gün gayet mutluymuş. Bu da çok bir şey ifade etmez ya.'' ''Hayır, ama evlendiği gün daha ufak tefek bir adam olması bir şey ifade eder. Bu resimdeki Brian Darby 80 kiloluk oldukça formda bir adam. Eminim ki o dönemler yoğun bir tempoda çalışıp formunu koruyordu. Oysa ki öldürülen Brian Darby'ye baktığımızda...'' Didi o an Bobby'nin daha önceden söylediği bir şeyi anımsadı. ''İri yarı bir adam demiştin. 95-100 kiloluk, belki de ağırlık çalışan biri demiştin. Demek ki adam evlenip de kilo alanlardan değil. Sen adam evlenip kas yapmış diyorsun.'' Bobby başını evet anlamında salladı. Didi gözünün önündeki fotoğrafı yeniden düşündü. Kendi kendine silahın kadının elinde olduğu bir evliliği yürütmek kolay olmamalı diye mırıldandı. Neyse ki Bobby bu cümleye fazla tepki vermemişti. Didi de bu konuda minnettardı. ''Ağırlık çalıştığı spor salonunu bulmalıyız.'' dedi Bobby. ''Diyetini incelemeli. Besin takviyesi olarak aldıklarına bir bakmalıyız.'' ''Aşırı steroidlerin sebep olduğu öfke nöbetlerinden mi şüpheleniyorsun?''
''Araştırmaya değer.''
Büyük yatak odasından çıkıp hemen yandaki banyoya geçtiler. Bu odanın en azından kendine has bir kişiliği vardı. Ayaklı küvetin etrafına parlak şeritleri olan bir banyo perdesi asılmıştı. Zeminde sarı ördek desenli küçük bir halı seriliydi. Sıra sıra dizilmiş sarı ve mavi havlular ahşap havlu raflarına sıcacık bir hava veriyorlardı. Bu odanın yaşanmışlığı da daha fazlaydı. Lavabonun hemen kenarına bırakılmış Barbie resimli diş fırçası, tuvaletin arkasındaki bir kutunun içinde yığınla duran saç tokaları, üzerinde babasının minik prensesi yazan bir tükürük kabı, Didi'nin bu varsayımını doğrular nitelikteydi. Didi ecza dolabını kontrol etti. Dolapta üç şişe vardı. Biri Brian'ın uyku problemine çare olması için ambiyen şişesi, bir diğeri Sophie Leoni için verilmiş bir göz merhemi, sonuncusu ise Tessa Leoni için verilmiş hidrokodon içeren bir ağrı kesiciydi. Didi son şişeyi Bobby'ye gösterdi ve Bobby de ilacı not etti. Doktoruna danışmak lazım. İşten kaynaklanan bir yaralanma olmuş mu kontrol edilmeli. Didi başını evet anlamında salladı. Ecza dolabının geri kalan kısmı çeşit çeşit losyonlar, tıraş kremleri, tıraş bıçakları ve kolonyalarla doluydu. Dolapta dikkat çeken tek ayrıntı ilk yardım malzemelerinin bolluğuydu. Didi pek çok farklı büyüklükte çok sayıda yara bandı görmüştü. Tüm bunlar şiddet gören bir kadının en büyük yardımcıları mı, yoksa hareketli bir hayat süren bir ailenin olağan malzemeleri miydi? Didi lavabonun altına bir göz attı. Orada normalde de hep olduğu üzere sabunlar, tuvalet kağıtları, kadınlar için hijyenik bağlar ve temizlik malzemeleri bulmuştu. Sıra diğer odalara gelmişti. Yandaki oda hiç şüphesiz Sophie'ye aitti. Açık pembe duvarlara açık yeşil ve mavi renkte çiçek desenleri yapıştırılmıştı. Yerde yine çiçek şeklinde bir halı vardı. Duvara yaslanmış, çok gözlü, parlak beyaz raflar, bebekler, elbiseler ve ışıl ışıl parlayan balerin ayakkabılarıyla doluydu. Tessa ve Brian yurtta büyümüşlerdi. Ama Sophie içinde tavşancıkların koşturduğu kocaman bahçeli ve pencere kenarlarına kelebek resimlerinin yapıldığı harika bir evde büyüyordu. Didi böylesine güzel bir manzaranın ortasında kan izleri aramaktan adeta tiksinmişti. Elini yeniden midesinin üzerine bastırdı. Sophie'nin yatağını ilk kez dikkatle incelerken yaptığı hareketin farkında bile değildi. ''Luminol sonucu ne?'' diye mırıldandı Didi. ''Hiçbir şey çıkmadı.'' Olay yeri inceleme ekibi prosedür gereği Sophie Leone'nin çarşafının üzerine ortamda bulunması halinde kan molekülleri ya da spermlerle etkileşime giren luminol püskürtmüşlerdi. Hiçbir veriye ulaşılmamış olması çarşafın temiz olduğu anlamına geliyordu. Tabii bu Sophie Leone'nin daha önceden cinsel tacize uğramadığı anlamına gelmezdi. Sadece bu çarşaf üzerinde böylesi bir saldırıya uğramamıştı o kadar. Olay yeri ekipleri kirli çamaşır sepetini de kontrol edecekler, gerekirse makineye atılan kirlileri bile inceleyeceklerdi. Çarşafların ancak çamaşır suyu kullanarak temizleneceğini bilen birileri olmadığı sürece luminolün temiz gibi duran çarşaflar üzerindeki etkisi gerçekten inanılmazdı. Bu sihirli bahçenin ortasında dikilirken Didi bunları hiç aklına getirmek istemiyordu. Acaba bu odayı kim boyamıştır diye merak etti. Tessa mı, Brian mı? Belki de üçü bir araya gelip aşklarının henüz yeni, aralarındaki bağın henüz kuvvetli olduğu günlerde hep birlikte boyamışlardı. Didi Sophie'nin kaç gece bir tokat sesi ve uzaktan gelen bir çığlık sesi duymadan uyuyabildiğini merak ediyordu. Belki de Sophie hiç uyumuyordu. Belki de tüm zamanını mutfak masasında oturarak ya da bir köşede bebeğiyle oynayarak geçiriyordu. Belki de bu sesi ilk duyduğunda annesine koşmuştu. Belki de ah yüce tanrım, Didi şu an bu dosya üzerinde çalışmayı gerçekten hiç istemiyordu. Yumruklarını sıkıp pencereye doğru döndü ve Mart ayının cılız güneş ışıklarına dikti gözlerini. Bobby de hemen yandaki duvara yaslanıp dikkatle Didi'yi izlemeye koyuldu ama tek kelime etmedi. Didi Bobby'ye bu tavrından dolayı bir kez daha minnettardı. Didi en sonunda Sophie'nin beraber uyuduğu bir oyuncağı var mı onu öğrenmeliyiz dedi. Bir bez bebek, yeşil elbiseli, kahverengi iplikten saçları, mavi düğmeden gözleri olan bez bir bebek. Adı da Gertrude. Didi başıyla onaylayıp odaya göz gezdirdi. Gözleri bir gece lambasına takıldı. Annesi karanlıktan çok korktuğunu söylemişti ama odada bez bebek falan yoktu. Göremiyorum. Olay yerine ilk ulaşan ekip de bulamamış. Şu ana dek bebeğin de kayıp olduğu kanısındayız. Peki ya pijamaları? Memur Leoni kızının uzun kollu, üzerinde sarı atlar olan pembe bir pijama takımı giydiğini söylemişti. Onun da izine rastlayamadık. O an Didi'nin aklına başka bir şey geldi. Peki kabanı, şapkası ve kar botları nerede? Notlarımın arasında o bilgi yok. Didi ilk kez içinde bir umudun yeşerdiğini hissetti. Eğer kabanı ve şapkası da kayıpsa bu kızın gece yarısı yatağından kaldırıldığı anlamına gelir. Üzerini değiştirmeye fırsat bulamadan çabucak sarıp sarmalanarak dışarı çıkarılmıştır. Şüphesiz ki bir cesedi sarıp sarmalamaya hiç gerek yok dedi Bobby. Birlikte odadan çıkıp aşağı kata yöneldiler. Önce vestiyere, ardından da ön kapının hemen yanına konulmuş ayakkabılığa ve kışlık aksesuarlara baktılar. Görünürde ne bir çocuk şapkası ne de çocuk botu vardı. Didi zafer kazanmış bir komutan edasıyla, "Sophie Leoni evden üzeri giydirilerek çıkarılmış," dedi. Bu da evden çıktığında yaşadığı anlamına gelir. Harika, şimdi tek yapmamız gereken karanlık çökmeden onu bulmak. Sonraki hamle pencerelerde zorlama izi olup olmadığını saptamak için üst kata çıkmaktı. Yukarıda bu tür bir ize rastlamayınca bu kez aşağı kata indiler. Her iki kapıda son derece yeni görünen kasaları ve kilitleriyle zorlanmanın olmadığının göstergesiydiler. Cam ekranlı odadaki pencereler de öylesine eski ve nemden öylesine kabarmışlardı ki zorlayarak da olsa açmak mümkün değildi. Her ayrıntı dikkatle incelendiğinde varılan sonuç evin güvenlikli olduğuydu. Bobby'nin yüzündeki ifadeye bakılırsa zaten o da tıpkı Dee gibi farklı bir sonuç beklemiyordu. Kayıp çocuk dosyalarında üzücü bir nokta vardı ki o da tehlikenin çoğu zaman dışarıdan değil içeriden geldiğiydi. Oturma odası Dee'ye yukarıdaki yatak odasını hatırlatmıştı. Sade duvarlar ahşap döşemelerin üzerine serilmiş bej rengi bir halıyla tamamlanmıştı. L şeklindeki siyah deri koltuk Tessa'dan çok Brian'ın zevki gibi duruyordu. Yeni olduğu her halinden belli bir dizüstü bilgisayar fişi halen prize takılı bir halde koltuğun bir köşesine bırakılmıştı. Odada aynı zamanda parlak bir yaşam ünitesinin üzerine bir televizyon, son model bir ses sistemi ve bir de Wii oyun konsolu yerleştirilmişti. ''Erkekler ve onların oyuncakları'' dedi Didi. Bunun üzerine ''Adam bir mühendis'' dedi Bobby. Didi odanın bir köşesine Sophie için yerleştirilmiş bir resim masası olduğunu gördü. Masanın bir tarafında bir yığın boş beyaz kağıt duruyordu. Tam ortasında ise içi pastel boyalarla dolu bir kalemlik vardı. Hepsi bu kadardı. Ortalarda ne yarım kalmış bir resim ne de duvarlarda tamamlanmış resimler vardı. Didi 6 yaşındaki bir çocuk için haddinden fazla düzenli bir masa diye düşündü. Evin bu derece düzenli olması Didi'nin canını fena halde sıkıyordu. İnsanlar bu şekilde yaşamıyordu. Özellikle de çocuklu ailelerin bu şekilde yaşaması imkansızdı. Birlikte mutfağa geçtiklerinde Didi elinden geldiğince yerdeki ceset çizgisinden uzak durmaya çalıştı. Yerdeki kan izleri, kırılmış şişe parçaları ve etrafa savrulmuş sandalyeler sayılmazsa mutfakta en az evin diğer bölümleri kadar tertipli ve düzenliydi. Aynı zamanda da yıpranmış ve eski bir mutfaktı. 30 yıllık koyu kahverengi mutfak dolapları, bembeyaz mutfak gereçleri ve formika mutfak tezgahı hayli modası geçmiş görünüyorlardı. Didi bir an kendini Alex olsa bu mutfağı kesinlikle yıkıp modernleştirirdi diye düşünürken buldu. Ama Brian Darby öyle bir şey yapmamıştı. O parasını deri bir koltuk, elektronik aletler ve arabaya yatırmayı daha uygun görmüştü. Ev öncelikleri arasında yoktu. Didi Sophie için çabalamışlar ama birbirleri için hiçbir şey yapmamışlar diye söylendi. Bunun üzerine Bobby gözlerini Didi'ye dikti. Düşünsene diyerek devam etti Didi. Bu ev üzerine tek bir çivi bile çakılmamış hala eski bir ev. Senin de dediğin gibi bu adam bir mühendis. Yani elinden bu tür işlerin gelmesi kuvvetle muhtemel. Ailenin ortak geliri yıllık 200 bin dolar ve Brian Darby yılın 6 ayını aralıksız evinde oturarak geçiriyor. Bu da demek oluyor ki aile gerekli değişiklikleri yapmak için yeteneğe de, zamana da, paraya da sahip. Ama yapmıyorlar. Tek değişiklik Sophie'nin odasında yapılıyor. Bir tek onun odası boyanıyor, eşyaları yenileniyor ve güzel yatak örtüleriyle donanıyor. Onun için gösterdikleri özeni kendileri için göstermiyorlar. Bu durumda acaba başka hangi konularda bu yolu izlemeye devam etmişlerdir diye düşünmeden edemiyorum. Bobby ise olaya daha ılımlı yaklaşarak pek çok anne baba için çocukları önceliklidir dedi. Duvarlara tek bir resim bile asmamışlar. Memur Leoni uzun saatler boyunca çalışıyor. Brian Darby ise evden çıktığında aylarca denizde kalıp geri dönmüyor. Belki de evde olduklarında öncelikli olarak yaptıkları başka şeyler vardır. Didi omuzlarını silkti. Ne gibi şeyler? Bobby başını salladı. Gel sana garajı göstereyim. Garaj Didi'nin adeta kanını dondurmuştu. Oldukça geniş, çift arabalık garajın üç bir tarafını çevreleyen alet rafları, Didi'nin bugüne dek gördüğü en çılgın raflardı. Gerçekten de tabandan tavana dek uzanan raflar, raf ayaklarıyla sabitlenip, bisiklet tutucularla, spor malzemeler için ayrı ayrı yerleştirilmiş plastik kutularla ve hatta bir golf çantası tutucusuyla adeta bir kalem gibi dizilmişti. Didi içeri girer girmez dikkatini iki şey çekmişti. Birincisi Brian Darby'nin açık hava sporlarına olan merakı, ikincisi de onun bu titizliği için ciddi anlamda bir profesyonel yardıma ihtiyaç duyduğuydu. Yerler tertemiz dedi Didi, Mart ayındayız, hava karlı ve tüm şehir bu durumdan muzdarip durumda. Nasıl olur da bu garaj bu kadar temiz olabilir? Çünkü arabasını yola park ediyor. Ne yani? Garajını kirletmektense 60 bin dolarlık arabasını Boston'un en kalabalık caddelerinden birine bırakmayı tercih mi ediyor? Sadece o değil, memur Leonie de devri aracını dışarıda bırakıyor. Gerçi bu durum teşkilatın bizden özellikle istediği bir durum. Görünürlerde bir polis aracı olmasının insanlar üzerinde caydırıcı etkisi olacağını düşünüyorlar. Didi bu delilik dedi. Duvarlardan birine yaklaşıp yan yana asılmış bir süpürge ve küreye baktı. Onların hemen yanında iki plastik çöp kovası ve bir de mavi bir geri dönüşüm kutusu vardı. Geri dönüşüm kutusunun içine yarım düzine kadar bira şişesi konulmuştu. Çöp kutuları ise muhtemelen gelen ekiplerce boşaltılmışlardı. Didi Tessa ve Brian'a ait arazi bisikletlerine hayretle baktı. Hemen önlerinde de muhtemelen Sophie'ye ait pembe bir tane duruyordu. Raflardan birinde sıra sıra dizilmiş sırt çantaları ve boy boy ve farklı ağırlıklarda yürüyüş ayakkabıları bulmuştu. İçlerinden pembe olan Sophie'ye ait olmalıydı. Yürüyüş, bisiklet, golf, ne kadar da çok aktivite diye düşündü Didi. 7. Ayrımın sonu. Sayfa 100.